Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. Yektan Türk Yılmaz'la birlikte bir genel yıl değerlendirmesi, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan bir çıkışı, kurtuluşu var mı? Nasıl bir gelecek inşa edebilir Türkiye? Bunları konuşacağız ama şu anki tablo hiç iç açıcı değil. İşte dört yerde yönetim kurulu üyesi olan Vakıfbank biri bunların, çok önemli bir kamu bankası. Hamza Yerlikaya güreşçinin diplomasının sahte olduğu çıktı. Mahkeme o haberlere erişim yasağı getirdi. O yetmedi. O karara ilişkinde bir erişim yasağı daha getirdi. Yani mahkemenin Hamza Yerlikaya'nın diploması sahte haberine erişilmesiyle ilgili kararına da erişim yasağı gelmiş oldu. İşte bir eski basın müşaviri Brüksel'den uyuşturucuyla 100 kilo eroinle yakalandı. Onunla ilgili haberlere de şey geldi, yayın yasağı geldi. Yani bir uyuşturucu kaçakçısının, zanlısının itibarı zedeleniyor diye. Yani çivinin çıktığı, her türlü değerin ayaklar altına alındığı, işte günde 250 açıklanan ölü sayısı 253, o bile ne kadar doğru bilmiyoruz. Çünkü 80 bin günlük vaka sayısını gizledi, ortaya çıktı Sağlık Bakanlığı'nın. Ama şimdi bakıyorum Türkiye'deki uygulamalara, insanların Instagram'dan paylaştığı fotoğraflara, sahil kasabalarına ve buradaki uygulamanın sıkılığına, sertliğine, yaptırımların ağırlığına. Mesela burada kuralları çiğnerseniz 6000 dolar, Kanada dolarına kadar para cezasına çarptırılıyorsunuz. Şu anda bütün mağazalar, eczane, süpermarket, benzinci ve İçki satış, burada devletin tek elinde içki satış şeyi, mağazaları, sert likörler. Onlar dışında her yer kapalı. Buna rağmen günde 2000 küsür vakanın altına düşmüyor. 64'te can kaybı vardı bugün. 80 küsür Suriyelileri de katarsak 85 milyonluk Türkiye'de, vakaların alıp başını gittiği bir ülkede sadece 253 kişinin hayatını kaybettiğini iddia ediyorlar. Ama bunun Zonguldak'ta bile daha yüksek olduğuna ilişkin iddialar var. Enflasyon rakamı açıklıyorlar. İşte şimdi görevi bırakmış olanlar da itiraf ediyor ki TÜİK'in rakamları yalan, işsizlik rakamları yalan. Dönüp bir asgari ücret açıkladılar, gerçeklikle ilgisi yok. Bugün Osman Kavala'nın Anayasa Mahkemesi özgürlük ve temel haklarının zedelenmediğine ilişkin bir absürt karar verdi. AİHM'in kararı Türkiye'nin iç işlerine müdahale, egemenlik hakkına müdahale olarak yorumlanmaya başladı. AİHM'de kim oluyor deniyor. Yani nereye gittiği belli olmayan, bir gün hukuk reformu yapmaya çalışan, ekonomiyi toparlamaya çalışan, ertesi gün batıya yakın olmaya çalıştığı Avrupa'ya res çeken bir Türkiye söz konusu. Ama gerçekliğe dönüp baktığımızda da Avrupa Birliği Aralık ayında bir yaptırım kararı almadı. Onu Mart ayına erteledi. Buna karşılık Türkiye'de Oruç Reis gemisinin arama faaliyetlerini Haziran ayına kadar Antalya Körfezi ile sınırladı. Yani o hiçbir televizyonda şu ara Mavi Vatan konuşulmuyor. Mavi Vatan askıya alındı. Çavuşoğlu bugün Moskova'da Lavrov'la yaptığı görüşmede ikinci bir S-400 alımının bile mümkün olabileceği imasında bulundu. Ama biliyoruz ki Trump'ın imzaladığı Katsa yaptırımları nihai değil, en sertleri de değil. Türkiye'yi, savunma sanayini çok etkileyecek cinsten değil. Daha ziyade uyguladık denmiş olmak için geldi. Ama Türkiye aktive ederse bu S-400'leri veya ikinci bir parti almaya kalkarsa çok ağır daha yaptırımların, bankacılık sistemini, Türkiye'nin savunma sanayini çökertecek hamlelerin gelebileceğini görüyoruz. Ekonomisi kırılgan, savunma sanayi çok övündükleri tamamen dışa bağımlı bir ülke ve bunun sonucunda da Batı'nın her desti karşısında geri gidiyor. Ve daha önemlisi, dün Suudi Arabistan bir kadın gazeteci, insan hakları savunucusunu, gazeteci değil de bir kadın hakları savunucusunu 5 yıl hapse mahkum etti. Biden'ın kıdemli danışmanı, 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Sullivan, bu kararın ardından bir tweet atarak iktidara geldiklerinde bu tip olayların takipçisi olacakları ve bu işleri yapanlara, insan haklarını ihlal edenlerin yaptıklarının yanlarına kar kalmayacağını belirtti. Zaten Biden'ın da seçim öncesi verdiği bir söz var. Otokratların mal varlıklarını araştıracağız, çaldıkları paraları yanlarına bırakacağız diye. Ve bu kaosta Şubat ayında NATO zirvesi var. O zirvede Türkiye'nin nasıl bir manevra yapabileceğine ya da yaptığına tanıklık edeceğiz. Belki de Batı ile olan ilişkileri açısından bir kırılma noktası olacak. Tamamen doğuya dönecek yüzünü ve yoksullaşacak. Ya da her zamanki pragmatizmi ile Erdoğan Biden'ı ikna edecek bir yön bulup onu mutlu edecek bir takım adımlar atacak. Belki Kavala'nın, Demirtaş'ın tutukluluğunun devam etmesi, böyle bir elinde koz tutma, Rahip Brunson olayında olduğu gibi seviyor bu işleri, bir hamle olabilir. Ama tabii ki hep artık iktidarı tek başına elinde tutmadığını, gerek MHP ve onun arkasındaki vesayet rejimiyle paylaşmak zorunda olduğunu biliyoruz. Bu uzun girişin ardından sözü konuğum sevgili Yekta'na bırakayım ben.
Evet, şimdi bu yılın herhalde son programını son programını yapıyoruz Ergun Bey. Dolayısıyla Evet. Bu biraz böyle 2020 değerlendirmesi gibi de olacak. 2020'de nasıl bir yıldı onu da anlamadık fazla. Yani bana öyle şöyle geliyor, yani hayattan alacaklı olduğumuz bir yıl gibi geçti gibi. Yani İnsanlar bir yerlere gidemediler, işte ne bileyim iş yerleri kapandı, okullar kapandı vesaire falan. Ne olduğunu da anlamadık ama
ev hapsi gibi geçti yani daha.
Evet çok. ama sağ olsun Türkiye her zamanki gibi adrenalinimizi eksik bırakmadı. Yani hani adrenalin ihtiyacımızı fazlasıyla her geçen gün daha şaşırtıcı gelişmelerle tedarik ettiler. Şimdi. Yani 2020'den öte daha da biraz daha geriye gidip son Türkiye'de 6 yıldır olup bitene bakarsanız ben şöyle bir tarif etmek isterim. Şimdi Türkiye'yi bir uçak gibi düşünün. Şimdi yeni bir uçak modeli getirildiği zaman firmalar bu uçakları test ediyorlar. Yani diyelim ki hiç olmayacak ne bileyim bir diklikte kalkmasını deniyorlar. Veyahut da hiç olmayacak hızlara götürüyorlar. Veyahut da hiç olmayacak yavaşlıkta idare etmeye çalışıyorlar. Yahut normalde olmayacak ağırlıklar yükleniyor. Efendime söyleyeyim, normalde olmayacak dağılımda ağırlıklar yükleniyor. Normalde olmayacak bir diklikte inmesi sağlanıyor. Veyahut da normalde olmayacak bir sağa sola doğru yatması deneniyor. Türkiye'yi bu iktidar aynen bu şekilde yönetiyor. Yani daha önce hiç test edilmemiş, akla gelmeyecek limitlerde zorluyor. Bir defa biz şunu görmüş olduk son 5 yılda, 6 yılda. Yani Türkiye sandığımızdan daha kuvvetli, daha güçlü, daha dayanıklı bir devlet ve sistemmiş. Yani çünkü bu her alanda denendi. Ekonomiden da siyasete. Efendime söyleyeyim, Kürt meselesinden diyelim ki eğitim politikasına. Her alanda denendi. Türkiye limitlerinde denendi. Zorlandı limitlerinde. Düşmedi belki, çakılmadı. Ama tabii ki bunun hasarlarıyla yaşıyor Türkiye. Herhalde 2020 yılında da en büyük, en önemli gelişme olarak bence Berat Albayrak etrafındaki gelişme bir hatırlanacak. Gelişme dediğim Berat Albayrak'ın ortadan kaybolması, bu şu demek. Yani Erdoğan'ın en rahatlıkla, en cömertçe, en bonkörce gücü paylaştığı, iktidarını paylaştığı kişi bir anda yok oldu. Ve bunun arkasından gelen boşluğun da ne olacağı belli değil. Bununla beraber MHP bir hata geçti. Orada ne olduğunu, ne bittiğini bilmiyoruz. Ama bunlara gelmeden önce yani biz temel olarak gördüklerimizi bir konuşalım. Çünkü şimdi bu Türkiye ile ilgili değerlendirme yaparken, Türkiye'deki rejimle ilgili, sistemle ilgili değerlendirme yaparken bir iki tane sorun var. Ve bu sorundan sanırım hepimiz payımızı alıyoruz. Birincisi, o kadar peş peşe, o kadar şok edici olaylar oluyor ki biz bu şoku atlatıp ne oluyoru anlayamıyoruz. İkinci bir şey ise Türkiye'de bir korku rejimi var. Korku rejimi bir tek bize ait değil. Herkesin korktuğu bir rejim var. Yani Erdoğan'ın en yakınındaki kişi de korkuyor. Zaten 15 Temmuz sonrası
dönemi gibi işte gayet doğru.
Veyahut da Great Leap Forward dönemi gibi de ileri büyük atılımdaki kültür devrimi sırasındaki Çin gibi. Zaten ben bunun üzerine bir yazı dizisi de yazmıştım. Yani bu 15 Temmuz sonrasındaki gelişme. Yani herkesin hedef olabileceği bir korku rejimi bu. Bir tek belli düşman kitlesinin değil, herkesin düşmanlaştırılabileceği. Ve dolayısıyla bununla beraber biz birçok bilinmeyenle konuşuyoruz. Mesela bu rejimin karar alma mekanizması nasıl işliyor? Hani bunu bilmiyoruz. Yani bu karanlık, bu kapılar ardında, efendime söyleyeyim, diyelim ki Kavala davasıyla ilgili kararda son sözü kim söylüyor? Demirtaş, yani bunlar hep aslında tahminler üzerinden yürüyor. Yani,
Anayasa Mahkemesi'ni kim arıyor üyelerini kararlı?
Mesela. Veyahut da şunu söyleyeyim. Bütün buna rağmen, böyle bir korku rejimine rağmen hala nasıl oluyor da bu kurumlar arasında uyuşmazlık çıkabiliyor? Ya bunlar kamuoyuna yansıyabiliyor. Ya bunların hepsi çok önemli ve büyük sorular. Biz çünkü yani buradan varacağım nokta şu ki, yani biz aslında çok bilinmeyenli konuşuyoruz. O yüzden yani bu bilinmeyenlere ait ihtimalleri unutmamakla beraber elimizde ne var ona bakalım. Şimdi bu rejim ilk başta şunu biliyoruz, kurumları berhava oldu. Kurumlar gitti, yerine ne kaldı? Fonksiyonlar kaldı. Yani diyelim ki hukuk bir kurumsal sistem olarak yıkıldı, değil mi? Ama mahkemeler çalışıyor gibi gözüküyor. Yani en azından bir fonksiyon olarak, yani ne bileyim, birisiyle diyelim ki sizi yaraladığı zaman en azından hani...
Sıradan vatandaşsa, yani AKP'li değilse, MHP'li değilse.
Yani kabul edilmese bile bir dilekçe verebileceğiniz bir yer var daha hala. Ama bence artık Türkiye öyle bir noktaya geldi ki fonksiyon kaybına artık yavaş yavaş evrilebilir. Yani Türkiye maaş veremez bir hale gelebilir. Türkiye eğitim veremez bir hale gelebilir. Yani ve bunun da sebepleri var. Yani liyakatsızlıkla başladık. Dedik ki liyakat kayboldu ama daha vahim bir duruma evriliyor Türkiye. En liyakatsızın yönetmesi istenen, en liyakatsız, yani bir tek liyakatlı olmamak değil. Şu anda sizin verdiğiniz örneklerde vardı, ne bileyim, bir tek liyakatsız da değil. Neredeyse ne bileyim olmayacak şey mesela nedir? Verdiğiniz örnekte gibi diploması olmayan birisi çıkıyor karşımıza. Veyahut da bu diploması olmayan kişi bile birden fazla yere gidiyor. Veyahut da ne bileyim bir... fonksiyonlar dedik ya, fonksiyonların alanları birbirine girmiş durumda. Türkiye'nin şu anda gerçekten Dışişleri Bakanı kim bilinmiyor. Fahrettin Altun mu acaba Türkiye'nin Dışişleri Bakanı? İbrahim Kalın mı? Mevlüt Çavuşoğlu mu? Hulusi Akar mı? Kim bilinmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir yandan fonksiyonlar birbirine giriyor. Yargı, bir yandan diyorsunuz ki yargı yok edilmiş durumda. Ama bir yandan da yargı yürütme adına kararlar alıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bir yandan kurumlar gitti. Fonksiyonlar artık yavaşlamaya başlıyor ve bu fonksiyonlar birbirininle kaotik bir ilişkiye girmiş durumda. Birbirlerinin alanlarını ihlal ediyorlar. Bu anda liyakat gitmemiş, en liyakatsızların içinde olduğu bir veyahut da konum aldığı, görev aldığı bürokrasi de artık, bürokrasinin onunla demek ne kadar doğru onu bilemiyoruz.
Medyada ya, öyle, yargıda
öyle. Falan. Ya düşünebiliyor musunuz? Şu anda CNN'deki programı seyredi. Yani inanamıyorsunuz. Ben şunu diyorum, yani yakında bunu da yapamayacak hale de gelebilirler. Merkez Bankası, anlatabiliyor muyum? Yani para bulamayacak hale geliyor. Para basamayacak belki hale gelecek. Para da yani hani Türkiye gerçekten hani bu gidişin sonu artık bu fonksiyonların da yavaş yavaş kaybı yönünde bence. Şimdi ama yanıltıcı şeyler oluyor. O da nedir mesela? Eğer siz konu odaklanırsanız diyorsunuz ki efendim diş politika kötü gidiyor ama Azerbaycan'a bakın şu oldu. Veyahut da efendim ekonomi iyi gidiyordu ama bu yeni atama geldi. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi bunlar anlık sert manevralar. Aslında bu genel gidişatı esastan değiştirmiyor. Ve sizin Biden örneğiniz, yani bu Biden'la beraber tabii yeni bir dünya sistemi kurulacak. Şimdi Biden, bir defa önce şunu anlamak gerekiyor. Biden herhangi bir Amerikan hükümeti olarak gelmiyor iş başına. Biden yeniden kurucu rehabilite edici bir hükümet olarak geliyor. Yani burada cumhuriyetçiler gitti, yerine demokratlar geldi gibi bir durum yok. Trump'ın tahrip ettiği sistemi Amerika'yı hem içeride hem dışarıda yeniden kurmaya gelen bir yönetim var. Eğer bu iddiasını gerçekleştiremezse, zaten birçok demokrat siyasetçi de bunu söylüyor, çok kötü başarısızlığa mahkum olmak durumunda olacak, kalabileceklerini düşünüyorlar.
Ya bir, Türkiye'ye benzeyebilecek bir tabloya girebilir.
Evet. Ve dolayısıyla hani normalde mesela Amerika'nın, yani bir defa Amerika açısından Türkiye harcanması, cepte elden çıkartılması çok çok çok çok zor bir ülke. Çok değişik sebeplerle, çok birden fazla değişik sebeplerle, jeopolitik sebeplerle, ekonomik sebeplerle arttırılabilir. Birçok sebepten dolayı bu çok zor. Ama şunu da unutmamak gerekiyor ki Biden'ı herhangi bir demokrat yönetimi olmayacak. Veyahut da herhangi bir Amerikan yönetimi olmayacak. Bir tek real politik üzerinden gidebileceklerini sanmıyorum. Bir tek real politika üzerinden giderlerse, çünkü bir sonraki seçimde bir tek hem içeride hem dışarıda real politika veyahut da önceki gibi bizim bildiğimiz türden bir diyelim ki Amerikan hükümeti olurlarsa çok zorda kalacaklarını
kendilerine. Yani Batı ittifakına bağlı olduklarını kanıtlamak zorundalar ve kesinlikle bunu demokratik ilkeler üzerine kurmak zorundalar. Yoksa otoriter bir rejime kayması Amerika'nın da işten değil, onu gördük yani.
Bir o, ikincisi yani şimdi Amerika'da işlerin karışması veyahut da Amerika'nın diyelim ki destabilize olması, bak görüyorsunuz ki Batı bloğunu destabilize ediyor. Yani şimdi velhasılı kelam, yani bunların hepsini toparlayabilmesi gerekecek Biden hükümeti veyahut da buna çaba gösterecek. Yani Batı bloğunu bir tekrardan toparlama, Avrupa Birliği ile ilişkileri tekrardan gözden geçirme. Bence bunlar masada olacak Biden yönetim açısından. Türkiye'ye bakarsak, yani Türkiye'yi bugün dışarıdan baktığınız zaman herkesin gördüğü çok kolayca uçurumdan aşağı yuvarlanabilecek bir rejim bu. Yani bunu herkes biliyor. Hatırlıyorum yani, bir de özellikle ekonominin kırılganlığının geldiği noktayla, yani Türkiye çok kolayca, yani şu rejim çok kolayca veyahut da Türkiye topyekün çok kolayca diyelim ki uçurumdan aşağı yuvarlanabilecek durumda şu anda. Ama bunun kendisinin çok büyük bir maliyeti var bunu yapacak kesimlere. Yani Türkiye herhangi bir ülke değil gerçekten. Yani bir de bir Suriye'nin 2011'den sonraki durumunu düşünün. Bunun dört, yani bir tek nüfusla karşılaştıramazsınız. Yani jeopolitik öneminden,
ekonomik büyüklük de.
Yani Türkiye'nin destabilizasyonunun maliyetini düşünmek zorunda. Evet, bunu düşünmek durumunda Türkiye'de, yani Türkiye'ye yönelik adım atan bir batılı siyasetçi, Amerikan siyasetçisi, hatta ve hatta Putin bile bunu düşünmek durumunda. Yani hani burada Türkiye'nin ölüsünün maliyeti çok yüksek. Yani bu, ve bunu da göz önüne alarak yapmak durumundalar. Türkiye'ye ilişkin adım atan batılı ülkeler. Bir de şimdi bu pragmatizm
dediğimiz. Yani dışarıyı konuşuyoruz. Türkiye'nin içinden demokratik bir şahlanış beklemiyoruz. O kesin yani.
Yani şimdi burada yani ben onu anlamakta zorlanıyorum. Şimdi bu reform tartışmaları falan tabii çok gülünç noktalara gidiyor. Biliyorsunuz en sonunda bir MHP lideri Bahçeli'nin reform tarifini dinlemişsinizdir herhalde. Yani hani burada zaten şunu söyleyelim. Yani Türkiye'de bence istikamet değiştirebilecek, Türkiye'yi toparlayabilecek bir ne vizyonu, ne kadrosu, ne de iç organizasyonu, yani rejimin kuruluşu itibariyle söylüyorum, olan bir grup yok elimizde. Yani dolayısıyla bunu yapabilecek bir manevra yapabilecek bir ekip yok. Yani ve biz bunun adına pragmatizm dediğimiz şey, burada pragmatizm de değil, pragmatizm kontrollü, programlı bir şey olabilir. Yani siz günlük sert manevralara pragmatizm diyemezsiniz. Yani çünkü bunlar sürekli her bir sonraki hamle, eğer bir öncekini değilliğe gidiyorsa, anlatabiliyor muyum? Yani hani bunlar da pragmatizm demek ne kadar doğru, ona da emin değilim.
Yani zaten bizim pragmatizm, zeka kıvraklığı dediğimiz şey şark toplumlarının kuralsızlığından kaynaklanan bir şey. Yani herhangi bir sorunla karşılaşınca devletle, toplum içinde çok çabuk çözüm bulabiliyorsun. Burada öyle değil. Burada evet, bir sorun çıkarsa onu çözebilmenin yolu, yöntemi var. Yani aşıp sağından solundan şey yapıp aşmaya kalkarsan bedeli de var. Türkiye'de yok onun için, ya da diğer şark toplumlarında, kuralın olmadığı toplumlarda. Şu anda o şark kurnazlığıyla bir takım şeyleri çözmeye çalışıyor. İşte Batı'ya hukuk reformu yapacağım diyor ama nihai kararlar gelince kımıldayamıyor. Ekonomi reformu diyor ama bir inanılmaz çıkarlar ağı sistemi kurulmuş. İşte Çin aşısının alınması bile, kaça alındı, kaç para komisyon veriliyor İstanbullu şirkete, o belirsiz. Aracısız olacak dendi, aracı şirket var. Yani her yeriyle dökülen bir sistem. Bunu toparlamak mümkün olmasa gerek ama bu AKP'ye has bir şey değil. Dönüp bakınca CHP'li belediyelerin geçmişine, yani yıllarca Bodrum'u, Marmaris'i, Kuşadası'nı AKP'liler mi yönetti? Yani oradaki çevre talanı, imar rantı ya da Şişli Belediyesi vesaire gibi yerlere bakınca, yani CHP'nin geleneğinde de bu devlet üzerinden nemalanma ve bedelini ödememe geleneği var. Yani bugün bunlar gitse yerine çok büyük nemalardan mahrum kalmış başka bir ekip gelecek belki. Türkiye'nin sıkıntısı o.
Şimdi evet, yalnız şöyle söyleyeyim. Türkiye'de biz çoğu zaman zaten kötü hükümetler tarafından yönetilmiş bir ülkedir Türkiye. Ama şimdi bu yönetimin bir farkı var. Bu yönetim, hiçbir yönetim, mesela Türkiye'de hiçbir yönetim devleti yıkmak üzerine kurulmamıştı. Yani yerine bir şey kurmadan. Yani bu sürekli hani devleti, bürokratik yapısını, kadrolarını sürekli yıkım, yani yıkmak üzerinde oradan enerji alan bir rejim var. Yani dolayısıyla bu başka daha önceki CHP, ANAP, efendim DYP yolsuzluklarıyla karşılaştırılamayacak bir durum var. Neden mesela? Başka bir şey de şu. Yakınsa bu geçtiğimiz senede bence bir yeni eşik daha açıldı Türkiye'deki rejim açısından. O da hesap verme noktasında. Şimdi artık açıktan, hatta Erdoğan bir açıklamasında Kemal Kılıçdaroğlu'na ya size hesap mı vereceğim dedi. Yani bu tabii kan dondurucu bir şey. Yani artık ben size sayı bile söylemek zorunda hissetmiyorum diyor kendimi. Ama şimdi bunu yapmadan da yapamıyorsunuz. Çünkü bir yandan da diyorsunuz ki ben yatırım istiyorum. Yatırım istediğiniz zaman yatırımcıya sizin ne vermeniz lazım? Rakam vermeniz lazım. Güven vermeniz lazım. E şimdi şu anda Türkiye'de her şeyi geçtik. Hiçbir rakam artık güvenilirliği kalmamış durumda. Yani kimse ne Covid ile ilgili rakamlara inanıyor. Ne şeyle ilgili ekonomik verilerle, yani ekonomik durumla ilgili rakamlara inanıyor. Ne, yani Türkiye'nin hiçbir rakamına inanılmıyor. Ve şimdi bunu düzeltmeksi, yani güven mesela ilk başta en büyük sorunu Türkiye'nin güven sorunu. Yani Türkiye'ye dışarıdan güvenilmiyor. Türkiye toplumu kendi içerisinde, rejim kendi içerisinde, yani iç içe geçmiş bunları küreler olarak düşünürsek büyük bir güven kaybı var. Ve şimdi bunu sağlamasını beklerken daha da vahim, bunu da sağlamanın yolunu bu sefer daha güvenilmez rakamlar vererek yapmaya çalışıyorlar. Yani bu çok açık, buradan çıkış yok. Şimdi İkinci şey de sizin dediğinizde bir yerde şöyle dönmek istiyorum. Siz dediniz ya ANAP, CHP vesaire gibi. Bu arada AKP'yi tek başına düşünmemek lazım. Muhtemeldir ki, yani bu rejim nereye gidiyor kısmına gelirsek. Muhtemeldir ki bu Türkiye'deki bu rejimin çöküşü total bir çöküş olacak. Total bir çöküşten kastım şu. Yani ben sanmıyorum ki Türkiye'de bu rejim çöktüğü zaman işte diyelim ki AKP, MHP çöktü, kalanları yoluna devam ediyor gibi bir durum ortaya çıkacak. Muhtemelen bizim bildiğimiz haliyle bir siyaset yapma biçimi tüm topyekün o enkazın altında kalacak. Bu enkazın altında CHP de kalabilir. Buna hiç şaşırmam. İyi Parti de kalabilir ve hatta bundan HDP bile etkilenebilir. Yani Türkiye'deki geldiği nokta itibariyle, hani Türkiye'de bir bunlar gidecek. Ondan sonra efendime söyleyeyim diğerlerinin hepsi olduğu gibi önceki gibi yola devam edeceğiz gibi bir ihtimal çok uzak bir ihtimal gibi gözüküyor bana. Ve Türkiye çünkü yani restorasyon kısmını aşmış durumda. Yani Türkiye restore edilebilecek bir durumu aşmış durumda. Yani Türkiye çok radikal dönüşümlere gebe, muhtaç. Bir tek gebe değil, muhtaç. Yani bu radikallik olsun, devrim yapalım vesaire değil. Türkiye bunlara muhtaç durumda. Burada da iki şey var ama. Ben her şeye rağmen Türkiye'nin bu böylesi, hani ilk başta şuraya oraya varma dönüşü şunu söyleyeyim. Şimdi siz bir sistemde kurumları, İşleyişi, usulleri berhava ederseniz ne oluyor biliyor musunuz? Bir de korku rejimiyle bunu yapıyorsanız. Şimdi normalde bazı rejimler hani diyelim ki böyle diyelim ki ufak bir aşağı diyelim ki eğimle çökebilir. İşte eğer siz bu diyelim ki süspanse edici mekanizmaları ortadan kaldırırsanız elinizdeki geriye kalan rejim küt diye düşer. Yani bir stall etmesi gibi, bir uçağın havadan taş gibi düşmesi gibi. Türkiye'deki rejim hızlı bir şekilde oraya gidiyor. Yani badireler günlük atlatılıyor. Ama bir sabah kalkıp baktığınızda bu badirenin, bir badirenin atlatılamadığını, her şeyin tuz buz olduğunu görürsek şaşırmamak lazım Türkiye'de. Türkiye'nin geldiği nokta bu. Ve bunun altında dediğim gibi bir tek AKP'nin, bir tek MHP'nin, bir tek Vatan Partisi'nin bir tek BBP'nin kalacağını düşünmek bana çok gerçekçi görünmüyor. Arkası için de şunu söyleyeyim. Türkiye'de bir aslında çok yani bir yandan şunu düşünüyorum. Türkiye o kadar dibe vurmuş durumda ki çok hızlı yüzde yükselişe geçebilecek bir ülke Türkiye. Yani her şeye rağmen Türkiye büyük bir insan kaynağı, insan kaynağı olan bir ülke. Türkiye konumu dolayısıyla çok önemli bir ülke. Türkiye ekonomik altyapısıyla ne kadar tahrip olsa vesaire önemli bir ülke. Türkiye halen diplomatik bağlantılarıyla çok önemli bir ülke. Bence Türkiye'nin yani bu diyelim ki Ground Zero'dan yani bu artık sıfır noktasından yani bu rejim sonrasında çok hızlı bir yükselişi olabilecektir. Ama bu da bence tehlikeler barındırıyor. Çünkü eğer daha böyle geniş bir tarihsel perspektiften bakarsak meseleye, bunu daha önce de konuştuk sanırım. Türkiye'de şöyle bir problem var. Türkiye bu gibi hani buna benzerini belki olmadı ama aslında şöyle bir standart hikayesi var Türkiye'nin. Türkiye'de işte Ceberrut Devleti diyelim ki veyahut da baskıcı çok diyelim ki belli radikal görüşlere yönelmiş hükümetlere, yönetimlere karşı bizleri kurtarmak iddiasıyla gelip ondan sonra yeni Ceberrut'u devleti kuran kurulmasını görüyoruz sürekli. Yani bu şu demek. Bir Türkiye'de hep yani mesela Abdülhamit'i düşün. Abdülhamit ben baskı rejimi kuracağım diye gelmedi. Abdülhamit meşrutiyet getirme yani anayasal düzeni getirme iddiasıyla geldi. Ondan sonra bildiğiniz istibdat dönemi. İttihatçılar. İttihatçılar da onlar da istibdada son verip Kemalistleri düşünün. Kemalistler bir Sünni milliyetçiliğiyle, Sünni çoğulculuğuyla yönetme veyahut da böyle bir yeni bir rejim kurma ve yeni bir cumhuriyet kurma iddiasıyla geldiler. Sonunu görüyorsunuz. Hakeza Menderes. O da efendime söyleyeyim tek partinin işte diyelim ki ceberutluğunu veyahut da baskıcı yönetiminden kurtarmak iddiasıyla geldi. Ve sonucu biliyorsunuz bir işte 1956 sonrası. Her neyse hızlı bir şekilde o da öncekilerine benzedi. Son olarak da Erdoğan rejimi. Şimdi bence Türkiye'de şu anda özellikle kafa yormamız gereken şey bu adamlar, bunlar, bu yönetim ne zaman çökecek kadar. Ya bunu bir defa öngöremeyiz. Onu söyleyeyim. Nasıl olabileceğine ilişkin.
Bir yandan da New York Times'ta dün önceki gün çıkan bir Türkiye yorumu vardı. Moody's'ten alıntılarla. Evet. Onu da aktaralım, okurlara paylaşalım. İşte tek yumurta almak zorunda kalan, gece aç kalmakta olan insanların hikayesini anlatıyor ve şurada çarpıcı olan Moody's'in değerlendirmesi, ona bakıyorum.
Evet.
Bulabilecek miyim? Yani ben onu görmemiştim Moody's raporunu.
Ben onu gördüm, o açıklamayı gördüm.
Türkiye'nin zayıf ve giderek kötüleşen yönetim biçimi diyelim işte governance'da, devlet idare sistemi diyelim, kredi açısından çok büyük bir zayıflık diyor. Ve ayrıca diyor ki yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanabilir Türkiye diyor.
Evet. Fonksiyonların bitimi dediğim tam bu işte. Türkiye o fonksiyonlar da yani kurumlar bitti. Ama fonksiyonlar var oluyordu. Yani şöyle söyleyelim ki yani diyelim ki birbirleriyle bağlantısı şunu bunu bitmiş ama organların fonksiyonları devam ediyordu. Artık organların fonksiyonları gidiyor. Türkiye açlık yaşayabilir. Yani bunu daha önce konuştuk. Yani Türkiye hızlı bir şekilde yani Türkiye'de ürkütücü bir yoksullaşma var.
Nüfusun yani devleti güçlendireceğiz derken çökertmiş oldular aslında. Moody's onu söylüyor. Başkanlık sistemi ülkeyi çökertti diyor.
Bana şuradan söyleyeyim. Ben başkanlık sistemiyle açıklanmaması gerektiğini düşünüyorum. Bence 2014'ten bu yana gelişmeler demek lazım ona. Yani o büstü yani o bu 2014 sonrasındaki tektonik devlet içindeki tektonik hareketlilik dışında düşünülemez zaten başkanlığın kuruluşu, ondan sonraki ittifakların kuruluşu ve Türkiye'nin yönetilme biçimi. Yani ben eğer şuna dönersem yani hani Türkiye'de bence şu anda evet şunu öngöremeyiz. Yani hani bu dediklerimiz zaten hani bir istikameti görüyoruz. Bir çöküş var. Kaçınılmaz bir çöküşe gidiyor Türkiye. Ama hani bu ne kadar sürebilir? Bilemeyiz. Yani hani ama şunu biliyoruz. Yani bunun nihai gideceği yer çakılmadır. Bunu da ben ama arkasından ne gelecek? Bence buna kafa yormak gerekiyor. Buna çok kafa yormak gerekiyor. Entelektüel faaliyetin merkezinde bence bu olmalı bugün. Şu yüzden.
Kılıçdaroğlu açıklama yaptı ya, bir Davutoğlu bir çalışma yürütüyor. Millet İttifakı olarak bir araya gelip güçlendirilmiş bir onun ne olduğunu bilmiyoruz. Parlamenter sistem modeli deniyor ve bir ortak başkan adayı gösterileceği, bu başkan adayının 2 yıl kadar görev yapıp görevi bırakmak kaydıyla seçileceğini vurguluyorlar eğer olursa böyle bir seçim. Ve onun idaresinde 2 yıl bir restorasyon dönemi ve parlamenter sisteme geçiş deniliyor. Ama yani burada tabii zurnanın zırt dediği yer Kürt meselesi oluyor. Bunları Kürtsüz yapamazlar. Yani Kürtler de işte İstanbul'da git oy ver ne isterlerse yap. Antalya'da ver, İzmir'de ver, her yerde ver, Ankara'da ver ve karşılığında da sadece hapis, zulüm, açlık gör. Kürtlere de
ve
bir şey...
Roboski yani, dün Yıldönümü ve Roboski görüyoruz, evet.
Evet, yani bir... ne gerçi Kürtler de Erdoğan'dan kurtulmak için herhalde bir takım fedakarlıklar yapmaya hazırlardır. Daha yani,
şimdi
ya da bu sistemden.
Çok garip rakamlar var tabii ki. Mesela İmamoğlu'na destek HDP tabanında CHP tabanından daha yüksek. Yani HDP'liler İmamoğlu'na daha yüksek oy veriyor. Hem diyelim ki şu sorulduğu zaman hem İstanbul için tekrar belediye başkanı seçimi olsa diye hem de söyleyin.
Cumhurbaşkanı.
Şimdi bu sizin bu Davutoğlu, Millet İttifakı vesaire etrafındaki söylediğiniz senaryoyu ben aslında kötü bir senaryo olarak düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü Türkiye bakın bu bahsettiğim demin Abdülhamit'ten bu yana var olan sarmala tamamen zaten bu aciliyet fikrine muhalefetin kendini esir bırakmasıyla geldi. Biz Türkiye'nin bir önümüzdeki bir 10 yıllık veya da 20 yıllık benzer bir bence diyelim ki patinajını yol vermiş olacağız. Yani bence burada tarihi bir fırsat var. Şunu düşünmek için Türkiye'de niye bu oluyor? Niye bu tekrar oluyor? Ben bunun bir tek dünya çapındaki şeylerle açıklanabileceğini düşünmüyorum. Yani hani diyelim ki global eğilime mutlaka etkisi var. Zeitgeist'in gazisinin mutlaka etkisi var. Politik ekonominin çok etkisi var. Ama bence Türkiye'nin yönetime ait, yönetme aklına ait, bürokrasisine ait, bütün sistemine ait çok temel sorunlar olduğunu düşünüyorum. Mesela biz bir daha şu soruna cevap nasıl verilecek? Yani mesela bir daha bir herhangi bir iktidarın gücü elinde toplayamamasının garantisi ne? Şunu söylüyorum. Mesela Amerika'yı düşünün. Son seçimleri düşünün. Türkiye gibi bir ülkede olsaydı Trump o seçim muhtemelen iptal edilirdi. Muhtemelen iptal edilirdi.
Ya ama da şimdi, onun lehine onaylanırdı.
Mesela ama şöyle bir şey. Diyarbakır valisinin Cumhurbaşkanı'nın sözünü dinlememesini siz nasıl sağlayabilirsiniz? Bunu düşünmeden, bunu söylemeden ben Türkiye'de yeniden kurulacak herhangi bir sistemin Türkiye için çözüm olmayacağını, ne olacak biliyor musunuz? Aciliyet fikrine bir kez daha kurban oluruz, kurban ederiz. Bu aslında çok daha kronik durumu, problemi çözmeyi ve efendim diyelim ki bir yeni yönetim gelir ve sorun da orada şu, demin söylemeye çalıştığım, Türkiye şu anda o kadar dipte ki bu yeni yönetim çok hızlı bir şekilde herkesi mutlu edecektir. Çok hızlı bir şekilde mutlu edecektir ve bu sorunlu bir şey. Yani çok aldatıcı bir şey olacak. Türkiye'nin şu anda Türkiye'nin restorasyona zorlanmasının büyük bir yanılgı olacağını, büyük bir fırsatın, tarihi fırsatın kaçılması olacağını düşünüyorum.
Yani sen bir bakıma Mehmet Altan'ın bir dönem dillendirdiği ikinci cumhuriyet gibi yeniden...
Öyle demek istemem. Katiyen. Sakın onu kullanmak istemem. İstemem ama şunu söylemek istiyorum.
Türkiye'nin yeniden yapılandırılması.
Devletin yeniden yapılanması.
Yargı ve yönetme ilişkisi, yerinden yönetimin hakları ve
Kesinlikle. Yani şu anda ben şunu söyleyeyim. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı sistemine kadar Türkiye'de seçim denilen şey Türkiye'nin en gereksiz kişileri bize seçtirmektir. Bakın kimi seçiyorduk biz? Başbakanı bile seçmiyordunuz. Milletvekili seçiyordunuz, değil mi? Belediye başkanı dediğiniz neydi biliyor musunuz? Parklar, bahçeler müdürü seçiyorsunuz. Çünkü belediye başkanının üzerine valiyi atıyor. Milletvekili diye seçiyorsunuz, tek görevi parmak kaldırıp indirmek. Yani Türkiye'de hani siz yani ve dolayısıyla her zaman zaten gücün bir diyelim ki bir de Erdoğan gibi biraz karizmatik gerçi Erdoğan'ın negatif karizma neredeyse karizmatik bir lider gelsin. Biraz efendime söyleyeyim bir de taban desteği topladı mıydı? Önünde her şey sonuna kadar açık.
Şimdi yani bu ülkede her zaman İslamcı milliyetçi duyguları okşayan bir liderin seçim kazanması sosyal
tabii ki.
Demokrat
tabii ki.
Eşitlik adalet sözü veren bir liderden tabii daha fazla.
Tabii ki bir o var. Bir de şunu söyleyeyim. Diyelim o öyle yapıyor olabilir. Belki birisi popüler araçlarla yapar onu. Diğeri de bürokratik araçlarla yapar. Ama ikisi de yapabilir. Bence ikisine de yol açık. Mesele bunun önünü kesmek. Yani diyelim ki Bilecik valisinin veyahut da Bilecik polis müdürünün başbakanı dinleyemeyeceği, yasayı dinleyebileceği, yani yasaya sadık kalabilme özgürlüğünün ve güvenin olabildiği bir sistemi nasıl kuracağız? Bunu konuşmamız lazım. Yoksa efendim yolsuzluğu kaldırdık, şunu ettik, bunu ettik. Eski sistemi kuruyoruz, işte güçlendirdiniz başkanlık. Bence bunlar tamamen fırsatın kaçılması olur. Yani ve Türkiye'de...
Ama görünen o ki, kaçacak bu fırsatta. Yani
vallahi bakacağız. Çünkü ben dediğim gibi, bunun için yani söylemek için erken...
Güçlü bir Kürt oluşumu yani varken... Ve bölünme korkusu bu toplumun ve devletin aklını almışken evet. Senin söylediğin sistem Kürtlerin hak ve özgürlüklerini başta olmak üzere teminat altına alacak.
Herkesin. Bir tek Kürtlerin değil.
Ama şimdi herkesin. Batı'dan bakınca Türkler diyecek ya bu yani Türkiye gibi hani meşhur bir şey vardır. Temel şeyden cin çıkarmış cinden ne dile benden ne dilersen ama komşuna iki kat vereceğim. Düşünmüş
gözümü
biraz.
Çıkartmış.
Bir gözümü çıkartmış.
Ergun Bey orada ben bir farklı görüşümü söylemek istiyorum. Ben Türkiye'de kamuoyu görüşünün çok abartıldığını düşünüyorum. Yani bunlar aslında siyasi iradeyle olan şeylerdir. Yani düşünün Erdoğan ben gidip Öcalan'la görüşüyorum size ne dediği zaman Türkiye'de isyan mı çıktı? Yok. Hiçbir şey de olmadı. Anlatabiliyor muyum? İsteseydi hatta yani bu böyle bir samimiyeti olsaydı böyle bir niyeti olsaydı bunu devam da ettirebilirdi.
Yani yolculuğa bulaşmasaydı muhtemelen ettirirdi de.
Ya ettiriyordu. Yani dolayısıyla yani şunun arkasında hiçbir siyasetçi sığınmasın. İşte kamu yok. Yani bu meşhur Çayanov vardır bu Rus köylülüğü çalışır diyor ki yani o Rus köylülüğü bir patates çuvalıdır diyor. Onu demeyeceğim. O kadar ileri gitmeyeceğim. Ama bence kamuoyunun fikrinin siyaset üzerindeki etkisi Türkiye'de maalesef özellikle siyasetçiler tarafından, analistler tarafından değil ama özellikle siyasetçiler tarafından kötüye kullanıldığını düşünüyorum. Yani kendi pozisyonlarını, kendi diyelim ki sıkıntılı pozisyonlarının bir mezareti, bir diyelim ki bahanesi olarak kullanıldığını düşünüyorum. Bunu Türkiye'de şu anda bu sistemi istemeyecek hiç kimseyi düşünemiyorum. Hani buna Konya dahil. Buna Kırklareli dahil, buna İzmir dahil, buna Erzurum dahil. Hani ve bunun nasıl olabileceğini de oturup düşünmek gerekiyor. Bu gibi bir, yani benim söylediğim bir tek vali şu olsun değil, ben bütünlüklü bir çözümden bahsediyorum. Ve ayrıca geçenlerde bu Muharrem İnce geçen ilginç bir şey söyledi, bir yarım doğru söyledi. Kürt meselesi bireysel bir öyle şey dedi, şey bireysel bir mesele olarak yani bireysel bir yani kişi hakkıdır, kişi hakkını veririz. Olur mu canım Kürt meselesi diye tanımlamamız gerekir. Hayır. Kişi hakkı olarak evet doğru, yarı doğru dediğim şöyle bir şey. Evet Türkiye'deki çözümleri gerçekten kişi hakları üzerinden, bireysel özgürlükler üzerinden düşünmeliyiz. Ama bireysel özgürlüklerin bir kısmı da, önemli bir kısmı da kolektivite yaratma haklarıdır. Anlatabiliyor muyum? Yani siz tanımını birey üzerinden yaparsınız ama ondan sonra bu bir kolektivite yarattığı zaman o bireyler grubu kolektivite yaratma hakkı olduğu gibi ondan çıkma hakkıyla beraber tabii ki bunu da siz dahil etmek durumundasınız. Velhasılı kelam evet. Yani dolayısıyla buradaki sorunu, Kürt sorununu, biz Kürt sorunu çözüyoruz. Türkiye'de sekülerizm sorunu, sekülerizm çözdüğü sorunu çözüyoruz diye değil. Bence Türkiye'deki, Türkiye'yi yapısal olarak yeniden kurgulayarak çözmek gerekiyor. Ve bunları birbirinden bağımsız çözecek sorunlar olarak görmemek.
Yani şimdi Amerikan Yüksek Mahkemesi'ne bakıyorsun. Üç yargıcı da Trump, hatta sonuncuyu kuralları çiğneyerek yapmaması gereken bir dönemde atadı. Ve işte üçü de sağcı. Bir sürü konuda bizim aynı fikirde olamayacağımız insanlar. Ama Trump bu seçim hilelidir. İşte şu oylar geçersiz sayılmalı. Pensilvanya bana verilmeli. Wisconsin bana verilmeli.
Hayır,
gittiğinde onlar da evet oy verdi. Yani Türkiye'de yargıcın da bağımsız bir iradesi. Yani ben bunun bedelini öderim ama mesleğimin ilkelerinden, hukukun, adaletin şaşmazlığından taviz vermem diyemiyor. Yani bu sadece Erdoğan için değil. Gördük ki cemaatin hakim ve savcıları da öyle. Yani
kesinlikle, kesinlikle.
Fethullah Gülen veya o ekibin verdiği kararlara uyuyor.
Kesinlikle.
Vahim olan bu.
Tabii. Kesinlikle, kesinlikle. Yani buradaki meselenin yapısal olduğunu görmek gerekiyor. Yani ortalıkta bir tek tukaka aktörler yok. Yeni gelen, yani bu güce erişimi siz kimin eline verirseniz, bu çok kere bilinen, bütün dünya, yani ne bileyim, özellikle siyaset bilimi literatüründe, yani kimin elde kuvveti toplarsanız, eğer sınırsız kuvvet toplama ihtimali verirseniz, etkili varacağınız sonuç, şöyle bir sonuç olması gayet muhtemeldir. Dolayısıyla biz bugün öyle bir fırsatla karşı karşıyayız ki, Türkiye'yi yeniden kurmak. Çünkü Türkiye zemine gelmiş durumda. Yani bir enkaza dönmüş durumda. Burada restorasyon dayatmak Türkiye'yi muhtemelen, diyelim demin saydık ya şeyden bu yana, Abdülhamit'ten bu yana, buna yeni bir zincir. Ve belli bir dönem bir rahatlama. Çünkü çok bence o tehlikeli bir rahatlama. Çünkü Türkiye öyle dibe vurmuş durumda ki şu anda eli yüzü düzgün. Yani çok temel şeyler, yahu büyük bir başarıya ihtiyacı yok. Diyelim ki diploması olan insanı atarsanız, anlatabiliyor muyum? Yani bahsettiğimiz şeyler böyle atla deve değil yani. Türkiye'de çok temel şeyleri yaparsanız Türkiye hızlı bir şekilde toparlanır.
İşte bir yani, Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirmek zorunda kaldı. Kuru bile toparlandı yani, iyi kötü.
Ya kaldı ki o kur toparlanıyor ama kur toparlanırken bir yandan da Türkiye çok daha büyük bir batağa geliyor. Çünkü Türkiye çok daha büyük bir sömürüye açıyor kendini yüksek faizle. Yani yatırım olmayan, sadece kısa dönemli giriş yapan sıcak para durumu. Yani o hani bir sorun. Yani şimdi o kurun düşmesi belki o daha da vahim bir sonuca yol açıyor olabilir. Yani bunun çıkışı yok. Bu rejimin kendi içinde bir çıkışı yok. O kesin. Mesela bence bundan sonra üzerine kafa yormak durumundayız. Ve ben şunu sorunlu buluyorum. Bir kez daha aciliyet. Aman sonrasını düşünmeyelim. Biz bunlardan bir kurtulalım fikrini sorunlu buluyorum.
Peki. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Aklına sağlık, mutlu yıllar sana.
Size de inşallah, inşallah 2020 artık şu son diyelim ki, hani bir yıl, iki yıl da değil ya, neredeyse bir biz 7-8 yıldır bir huzur görmedik. İnşallah bunun bittiği, döndüğü yıl olsun. 2020 de bir de 20 bir de diyelim ki şey rakam ya, küsürsüz rakam da ya, rakam ya, hadi diyelim ki bitti de olsun yani. 21 ile beraber yenisine başlayalım inşallah.
Evet, aşının işe yarayacağı, herkesin aşı olabileceği.
Evet, mesela, sağlık. Evet, huzur.
Şu baskıdan kurtulalım. İyi çok efendim. Teşekkürler ağzına.
Ben teşekkür ederim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.